Ayrım 2.
Çocukken eğitilmemiş kızgınlık dürtüleri yetişkinlerde de aynı oranda ancak çok daha tehlikeli boyutlarda saldırganlıklarla ortaya çıkar. 8 yıllık eşini eşarpla boğdu. İzmir'de yeni yılın ilk cinayetini bir konfeksiyon işçisi işledi. H.K. 33, önceki gece henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 8 yıllık eşi K'yı 27, boynuna doladığı eşarpla boğarak öldürdü. K olaydan sonra Karabağlar Karakolu'na giderek teslim oldu. Komşuları HK'nın düzenli bir işi olmadığı için maddi sıkıntı çektiklerini, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirttiler. HK'nın bir süre önce de karısını aşırı derecede dövdüğü, ancak çiftin araya giren yakınları aracılığıyla barıştırıldığı öğrenildi. Ataerkil düzen, görünen gücü erkeğe teslim ettiği için kızgınlığın gücü kadar saldırganlığını da erkekte görmeyi yeğlemiş, kızan ve kızgınlığını saldırganlıkla belirten erkekleri daha erkeksi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle erkekler kızgınlıktan kaynaklanan saldırganlıklarını kontrol altına almayı öğrenemez. Fiziksel saldırının dışında erkekler kızgınlıklarını sözel saldırılarla da belirtirler. Aşağılama, küçük düşürme, küfür, beddua etme, suçlama, eleştirerek tahrik etme de saldırganlığın farklı çeşitleridir. Kadınlarsa kızgınlık yaşadıklarında saldırgan dürtülerini genelde sözlü olarak dışa vururlar. Ancak başa çıkamayacakları kaba güce maruz kalma durumlarında biriktirdikleri öfke enerjisini başkalarına, örneğin çocuklarına yönelterek sözel ve fiziksel saldırı dürtülerini çocuklarının üzerinde boşaltırlar. Bu son derece üzücü ve haksız davranışa ne yazık ki pek çok ailede sıkça rastlanmakta, çocuklar babaların ve annelerin kızgınlık boşaltma aracı olarak kullanılmaktadır. Sonuçta kızgınlık daha güçlü konumda olanların kendilerinden güçsüzlere çekincesizce yönelttikleri bir saldırganlık davranışına dönüşmüştür. Pek tabii ki tüm bu saldırgan davranışlar toplumda kısır döngü rol örnekleri yaratır. Saldırgan davranışa maruz kalan çocuklar da kızgınlıklarını saldırıyla ifade etmeyi öğrenir veya bu tarzı yadırgayıp tekrarlamamak gayesiyle tam karşıt yöne gider, kızgınlıklarını yok saymayı, dikkate almamayı, ifade etmemeyi, bastırmayı yeğlerler. Kızgınlığı saldırganlıktan ayırt etmek. Saldırganlık, baskı ve zor kullanarak duruma müdahale etmek, engel olmak veya istenmeyen bir iletişimi kesmek için kullanılan sözel veya fiziksel davranışlardır. Miller'a göre saldırganlık, nefret, düşmanlık, yıkıcı davranışlar mutlaka kızgınlık sonucu oluşan duygu ve davranışlar değildir. Bu davranışlar, psişik yapımızdan veya ilişkilerimizden kaynaklanan ve acı veren duygularımızla yüzleşmemek, onlardan kaçabilmek için kullandığımız savunmalardır. Bu tür yıkıcı davranışlar kızgınlıktan farklı duyguların birikiminden de, örneğin kıskançlık, reddedilme, direnç, engellenme gibi oluşur. Yukarıdaki örnekte HK'nın muhtemelen yaşadıkları iş bulamamanın getirdiği çaresizlik, küçük düşme, aşağılanma duygularıdır. HK bu duygularıyla yüzleşmemek, onlardan kaçabilmek için saldırganlığını kullanmış, birikmiş enerjisini saldırganlıkla boşaltmayı yeğlemiştir. Bu tür davranışların mutlaka kızgınlıkla çağrışım yapması, bizleri doğal bir duygu olan kızgınlığımızdan yalıtmakta veya kızgınlık sadece ve sadece saldırganlıkla gösterilir gibi yanlış çağrışımlara yöneltmektedir. Oysa kızgınlık bizi çok duyarlı kılan bir duygudur. Kızgın insan bir şekilde yaralanmış, küçük düşmüş, reddedilmiş, duyulmamış, belki de istediği şekilde anlaşılmamıştır. Kızgınlık genellikle korku, kaygı, kırılganlık, tatminsizlik, kayıp, kaybetme korkusu veya çok fazla önem vermeyle yakından ilintilidir. Miller'a göre kızgınlıkla oluşan sözel ve fiziksel saldırganlık özellikle erkeklerde oldukça pekiştirilmiş bir davranıştır. Toplumumuz erkeklerde kızgınlığını göstereni benimser ve onaylar. Kızgınlığını açıkça belirtmeyeni ise küçük görmeye eğilimlidir. Ancak saldırgan davranan erkekler böylelikle kızgınlıklarını oluşturan temel duygularından da yalıtlanırlar. Bağırıp çağırarak, aşağılayıp yaralayarak, küçük düşürerek üstünlük sağlamak aslında kızgınlığın en ilkel ve en kolay boşaltılma yoludur. Bu tür saldırgan bir davranış, silahlı bir kişinin silahsız birine aniden hücum etmesi kadar haksızdır. Kızgınlık insanda güç ve enerji seferberliğine neden olduğundan, kızgın kişi hücum ettiği kişiye kıyasla daha önce ve daha fazla donanmış, silahlanmıştır adeta. Kızgınlığın eğitimsiz ve ilkel ifadesi genelde bu nevi saldırganlıklarla yaşandığından kadınlar için oldukça itici ve ürkütücü olur. Bu nedenle kadınlar kızgınlıklarını daha farklı ve dolambaçlı yollardan dile getirmeyi öğrenmişlerdir. Oysa kızgınlık temelde çok doğal ve insanca bir duygudur. Saldırganlık, suçlama ve eleştiriden farklı yollarla ifade edilebilir. Doğru ifade edilen kızgınlıklar ilişkileri çok daha yakın ve daha verimli boyutlara getirebilir. Kızgınlık bir üstünlük ve otorite maskesi olunca. Bazı insanlar karşısındakini çekingen kılan kızgın ifadelerini bir strateji olarak geliştirmişlerdir, der Miller. Oysa bu saldırgan tutumlar önemsenen veya acı veren duyguların oluşturduğu kızgınlık ifadesi değildir gerçekte. Çoğunlukla bu tutum suçlamalar ve saldırılarla bezenmiş ve öğrenilmiş bir davranış örüntüsüdür. Bu tür davranış tarzı genelde çevresindekileri kontrol etmek ve onlar üzerinde güç kullanmak amacıyla çoğunlukla iktidarda olanlar tarafından kullanılan bir strateji türüdür. Kültürümüzde iktidar sahibi otorite figürlerinin takındığı mesafeli, hani dokunsan kızar, sorsan bağırır çehresi, çoğunlukla kontrol konumunda olan kişilerin son derece etkili savunma mekanizmalarıdır. Toplumumuzda çok geçerli devlet suratı iktidarı eline geçirmiş veya iktidarı temsil eden kişilerin kolaylıkla takındıkları oldukça etkileyici sosyal maskelerdir. Sade vatandaşı ürkütmek, çekingen kılarak fazla talep etmemesini sağlamak, şikayetine olanak vermemek, böylelikle durumu daha kolay kontrol edebilmek mümkündür. Kültürümüzde geçerli ağır ol molla desinler deyimi, otorite figürlerinin ve özellikle de aile içinde erkeklerin ve yaşlıların takındığı dokunulmazlık çehreleridir. Oysa bu çehreler takınılanlara her ne kadar korunaklı ve dokunulmazlık getirse de onları gerçekten dokunulmaz kılar. Surat asan, sürekli ciddi ve dokunsan patlayacak gibi görünen birine pek kolayca yanaşılmadığı, o kişiyle yakınlık kurulamadığı gibi, ondan uzak durulur, kaçılır, onunla pek fazla iletişime girilemez. Sonuçta bu kişiler kızgınlık çehresi üstünlüklerini yalnızlık, uzaklık ve sevilmemekle öderler. Otorite ve üstünlük stratejileri sonuçta kendilerini de tutsak eden bir kimlik hapishanesine dönüşmüştür artık. Surat asmanın otorite addedildiği ekoldendi dedemde. Aile albümündeki sararmış resimlerinin bir teki bile onun gülümseyerek yakalayamamıştı. Kır düşmüş kalın kaşlarının arasına derinlemesine yerleşmiş iki yarık onun günlük ifadesinin ayrılmaz parçasıydı yıllardır. Akşam sofrasında yemekleri taksim eden oydu. Tabakların ona doğru uzatılmasını beklerdi. Yemeği tabağa koyarken takındığı otoriter ifade neyi ne kadar yememiz gerektiği konusunda tartışma kaldırmayan türdendi. Yemeğin bitiminde sofranın ortasına gelen meyve tabağının mutlak kontrolü de ondaydı. Gözlerimi ona doğru kaldırmadan dahi kimin ne yediğini kontrol eden otoriter bakışını hissederdim. Bitirmiş olduğum mandalinanın üstüne bir tane daha almak için elimi çekinerek uzattığımdaysa gözlerim onun çatık kaşlarıyla karşılaşır, alelacele elimi geri çekiverirdim. O zamanlar rock'n'roll modası pek revaçtaydı. Ablamla bu çılgın dansın adımlarını evde öğrenebilmek için radyoyu açar, rock'n'roll ezgileriyle bedenimizi sağa sola hareket ettirmeyi denerdik. Kendimizi kaptırmanın en doruk noktasında, nasılsa dedem iri cüssesiyle oturma odasında belirir, ağır adımlarla radyoya doğru yürür, hiçbir şey söylemeden tık diye radyoyu susturma düğmesini çeviriverirdi. Heykelleşmiş, adeta donmuş şekilde öylece kala kalır, sessizce bakardık ona. Kaşları öylesine çatıktı ki, direnmeye, tartışmaya fırsat bile bulamaz, küs odamıza dönerdik. Güldüğü, hele hele sesli güldüğü çok nadirdi. İri cüssesiyle oldukça kalantör görünümlü, fazla konuşmayan, sadece varlığıyla yerini dolduran biriydi. Ne fazla sevindiğini bilirim ne de çok üzüldüğünü. Değişmeyen o demirbaş çehresiyle yaşamımızın çok önemli bir parçasıydı. Çocukların ve torunların maskaralıklarına herkes kahkahayla gülerken o gülümsemesini bile oldukça ölçülü kullanır, yaşanan neşe ve coşkuya ince mesafe koyularak katılmaya özen gösterirdi. Bu onun beyefendi olma tarzıydı. Sanırım bir kere onun da kendini kaptırıp gülmeye başladığına tanık olmuştum. Şaşkınlıkla duralayıp ona baka kalmış olmalıyım ki hemen kendini toparlayıp mutat çehresini takınıvermişti yine. Böylelikle bir otorite ve üstünlük konumu edinmiş, fazla tartışmaya mahal vermeden olayları kontrol altına alabilmişti. Ama kendisinin de o maskenin içinde hapsolmuş olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim. Kızmak aslında önemsemektir. Kızgınlık, özellikle önemsediğimiz, önemli bulduğumuz ilişki ve olaylarda oldukça güçlü yaşanır. Önemsemediğimiz, ilgi duymadığımız kişi veya olaylara kızmamız oldukça enderdir. Örneğin çocuğumun aile değerlerine çok aykırı davranması, mesela kaba davranıp küfür etmesi beni çok kızdırır. Ancak aynı davranışı komşumun çocuğu yaparsa belki üzülürüm ama aynı yoğunlukta kızmam. Bu gibi durumlarda yaşanabilen kızgınlık çok daha hafif, çok daha uçucudur. Kızgınlık duygusunun yoğunluğu ve verdiği acı, bu duyguyu yaratan kişiye veya duruma verdiğimiz önemle doğrudan orantılıdır. Bu tanım aslında kızgın kişinin davranışlarıyla çelişkili görünebilir. Gerçekten de çok kızdığımız zaman kızdığımız kişiye önemsemez gibi davranır, o adeta yokmuş gibi uzak ve kayıtsız görünürüz. Sanki o insan bizim için artık önemini yitirmiş gibi davranırız. Öyle hissettiğimizde düşünürüz. Bu uzak mesafeli, aldırmaz ve önemsemez tutum için gerçekte bir bedensel, davranışsal kızgınlık belirtisidir. Özellikle yakın ve önemli ilişkilerde uzaklık ve umursamazlık karşı tarafa acı vereceğinden bu bir nevi psikolojik dayaktır. Özellikle çocuklarıyla ilişkilerinde ebeveynlerin sık kullandığı bu tavır çocuklar tarafından gerçekten önemsenilmediği şeklinde algılanır ve bu onlara acı verir. Oysa kızmak aslında önemsemektir. Kızgınlıkta ilişkiyi kaybetme korkusu. Kızgınlık uzaklık ve mesafe koymayı isteği getirir. Yakın ilişkilerimizi çoğunlukla fazla sorgulamadan, mesafe alıp incelemeden yaşayıp gideriz. Ta ki bir olay, bir davranış veya bir söz bizi kızdırana kadar. Bizi kızdıran, yanımızda gördüğümüz kişiyi kızdığımızda aniden karşımıza alırız. Ona mesafe alarak bakmaya, onu sorgulamaya, olumsuz taraflarını daha çok görmeye, incelemeye meylederiz. Kızgınlık adeta olumsuz gözlüklerini takıvermiştir beynimize. Özellikle o kişi bizim için çok önem taşıyan biri ise kızgınlık fazlasıyla acı yaşatır. Bazen özellikle kızgınlığımız çok yoğun olduğunda kızdığımız kişiyi görmek bile istemeyiz. Ondan ve olaydan uzaklaşmak, acı duymamak, hatırlamamak için onu görmemeye, onunla aramıza mesafe koymaya çalışırız. Kavga çıktığında içimizden çekip gitmek, her şeyi bırakmak, terk etmek gelir. Bu tür duygular kızgınlık ve çatışmalar sırasında sık yaşanan duygulardır. Ancak bu tutumumuzla ilişkiyi adeta kaybediyor hissine kapılabiliriz. Birlikte yaşadığımız, yaşamımızın önemli bir parçası olan bir insanı görmek istememek, aramamak, ondan uzak durmak, o insanla var olan yoğun ilişkiyi de bir anlamda kaybetmek, yitirmek demektir. Kızmak, mesafe koymak, olumsuz tarafları daha çok görmeye başlamak, sorgulamak, bu ilişkiden belki de vazgeçmek anlamına gelebilir. Ayrıca kavga edip kızgınlık dile getirilirse, karşı tarafın kırılabileceği, kızıp uzaklaşacağı, ilişkiyi kesmek isteyeceği kaygısı yaşanır. Çoğumuz, önemsediğimiz ilişkiyi kaybetmemek uğruna kızgınlığımızı dile getirmemeyi, susmayı, sineye çekmeyi yeğleriz. Temel kaygı, ilişkiyi kaybetmemek, İlişkide olduğumuz insanı yitirmemektir. Dolayısıyla kızgınlık duygusu kayıp kaygısıyla beraber yaşanır. Bu nedenle de kızgınlık ya ifade edilmez, sineye çekilir veya bastırılır. Ancak ifade edilmeyen veya bastırılan kızgınlık enerjisi farklı şekillerde ortaya çıkar ve haliyle de ilişkiye yansır. Önemli olan kızmak, kızgınlığını duyurmak, ancak buna rağmen iletişime devam etmek, ilişkide kalmayı bilmek ve etkileşimi koparmamaktır. Nelerin bizi kızdırdığını dile getirmek, duygularını açıklamak, ancak karşı tarafı da duymayı bilmek, yani kızgınlığımıza rağmen mutlaka iletişimde ve ilişkide kalmayı öğrenmektir. Engellenmişlik duygusu ve kızgınlık. Kızgınlığı yaratan en önemli nedenlerden biri de engellenme duygusudur. Bir şey yaptığımız veya yapmaya hazırlandığımızda karşı koyulmak, durdurulmak, engellenmek anında kızgınlık duygusunu tahrik eder. Engellenmişlik duygusu gerek o anda yapmak istediklerimiz, gerekse genel olarak yaşamda yapmak istediklerimiz ve bunların sınırlandırılması, engellenmesiyle yakından ilintilidir. Günlük yaşam görevleriyle zamanın elinden kaydığını ve amaçladıklarını, istediklerini gerçekleştiremediğini hisseden kişiler, içten içe duyduklarını engellenmişliği ve bundan kaynaklanan ince ve sinsi bir öfkeyi sürekli olarak yaşamlarına yansıtırlar. Bu duygularına da bir türlü ad koyamazlar. Oldukça bedbin ve çökkündü. Oysa normal zamanda cazip, uyanık, aktif bir kadın olmalıydı. Giyinişi, hareketleri, tavrı, hareketli bir yaşam, iş hayatı ve deneyimleri yansıtmaktaydı. Gerçekten de uzun süre bir reklam ajansında çalışmıştı. Sorumlu bir mevki, ilginç bir işi olmuştu uzun süre. Ancak geçen yıl çocuk sahibi olmaya karar vermişlerdi eşiyle. 30 yaşına varmadan da bunu gerçekleştirmek istemişti. Ve işte 5 aydır anneydi. İstediğine kavuşmuş, amacına ulaşmıştı. Yuvaya gönderene kadar çocuğuna kendisi bakmaya kararlıydı. İşinden ayrılmış, sadece ev yaşamına yönelmişti birkaç aydır. Aslında mutlu olması, kendini mutlu hissetmesi gerekirdi. Emeline ulaşmış, güzel, sıhhatli bir kız annesi olmuştu. Oysa kendini asabi ve hırçın hissetmekteydi. Nedenini anlayamadığı bir asabiyet ve öfke yaşıyordu. Eşiyle önemli bir sorunu yoktu. Yalçın anlayışlı ve şefkatli davranıyor, çocuğun bakımına elinden geldiğince katılıyordu. Buna rağmen kızgındı Ebru. Her şeyi gözüne batıyor, her şeyine söyleniyordu Yalçın'ın. Böyle davranmaktan oldukça tedirgin, sıkkındı ama elinde değildi işte. Yalçın televizyon seyretse içerleyip kızıyor, gazeteye bir göz atsa içinden gazeteyi parçalamak geliyordu. Aslında bu kadar hiddetli olmak istemiyordu ama nedenini anlayamadığı bir hırçınlık, bir öfke çöreklenmişti içine. Bu durumunun Yalçın'ın yaptıkları veya yapmadıklarıyla gerçekten ilişkisi var mıydı? Eskiden de böyle davranır mıydı? Eskiden ilişkileri nasıldı? Acaba neler değişmişti? Yo, hayır, eskiden ilişkileri böyle değildi. İkisi de işten eve gelir, akşam yemeğini birlikte hazırlar veya birlikte bir yerlere giderlerdi. Peki şimdi ne değişmişti? Şimdi Yalçın eve geliyor, hazır bir yemek, hazır bir bebek buluyordu. Akşamları pek bir yere çıkamıyorlardı. Acaba Ebru, Yalçın'ın yaşamında kendininkine kıyasla fazla bir şeyin değişmemiş olduğuna mı gıpta ediyordu? Evet, tabii ki öyleydi. Birlikte çocuk sahibi olmuşlardı ama hayatı değişen, sevdiği işten ayrılan, istediklerini yapamayan yine de Ebru'ydu. Ebru alışmış olduğu daha özgür yaşamını, iş üretkenliğini, iş yaşamının aktif ortamını, iş arkadaşlarını özlüyordu. Engellenmişlik yaşamaktaydı Ebru. Yaşadığı bu engellenmişlik duygusu da günlük yaşamında onu hırçın, asabi, hiddetli yapıyordu ister istemez. Ebru ne yaptı? Ebru şimdiki yaşamını yeni baştan gözden geçirdi. Günlük yaşamına kendini de tatmin edecek neler ekleyebilirdi? Sadece anne ve eş olmaktan öte ne gibi faaliyetler ona yaşam keyfi verebilirdi? Çocuğunun yuva yaşına kadar evinin dışında çalışmamak acaba Ebru'nun mizacı için gerçekçi bir karar mıydı? Onun için önemli olan en çok engellenmişlik yaşadığı neydi? Üretkenlik mi? İşinden elde ettiği maddi gelir mi? İşinin getirdiği kimlik ve statü mü? İşindeki sosyal ortam mı? Ebru bunları gözden geçirerek yaşamına yeni pencereler açtı. Farklı bir yön verdi. Engellenmişlik duygusu farkında olmadan bizi kızgınlığa götüren gizli, belirsiz, ismi konmamış sinsi bir duygudur. Anında tatmin isteği ve öfke krizleri. Özellikle çocuklarda engellenmişlik duygusunun çabucak kızgınlığa dönüştüğüne sık sık tanık oluruz. Oyuncağı elinden alınan, oyununa dalmışken çağrılan, yapmak, elde etmek istediği engellenen çocuklar anında kızar, saldırganlaşır, bağırmaya başlar, ağlayıp tepinirler. Çocuğun bu tepkilerine genelde iki türde yanıt verilir. Ya ağlamasını durdurmak, susturmak amacıyla peki peki deyip isteğini yerine getirmek, talep ettiğini alıvermek, kızdıran kararlarından aman peki boş ver deyip vazgeçmek veya davranışlarında kararlı ve tutarlı olup hayır demek, açıklamada bulunmak, çocuğun bu konudaki üzüntüsünü de duymak ve kabul etmek. Oysa genelde yapılan yanlışların en önemlisi çocuğa başta hayır deyip bir süre ağlatıp bağırdıktan sonra pes edip susması için yine de sonuçta çocuğun isteğini yerine getirmektir. Şöyle ki önce hayır hayır hayır deyip çocuk bir süre tepindikten sonra peki tamam oldu demek. Böylelikle çocuğun aldığı mesaj eğer çok bağırırsan istediğini elde edersin ilkesidir. Günümüzde iyi anne babalık çocukların her istediğini anında yerine getirmek, hatta çocuk talep dahi etmeden vermek, acıkmadan yedirmek, düşmeden kaldırmak, hata yapmadan önlem almak veya hatayı hemen onarmakla karıştırılmaktadır. Elde etmek istediğini hiç beklemeden, fazla özlemeden, elde etmek için bir gayret göstermeden anında edinebilen çocuk güçlü bir benlik, olgun bir kimlik geliştiremez. Güçlü bir benlik ancak isteklerini, dürtülerini ehlileştirmek ve eğitmekle oluşur. Toplumumuzda oldukça sık tekrarlanan bu sağlıksız terbiye yöntemi sonucu bu tür sistemlerde yetiştirilen çocuklar yetişkin yaşa geldiklerinde istekleri anında tatmin edilmediğinde alıştıkları şekilde kızgınlık, bağırıp çağırma ve öfke krizleri yaşarlar. Yetişkin yaşla birlikte ulaştıkları kaba gücünde yardımıyla bu çocuk kişilikli kimselerin terbiye edilmemiş öfkeleri kolaylıkla sözel ve fiziksel saldırganlığa dönüşür. Şiddetli boyutlara ulaşabilen bu tür öfke krizleri bu olgunlaşmamış kişilerle yaşamı paylaşanlara son derece zor, tüketici ve zamanla tehlikeli olabilecek anlar yaşatır. Erken yaşta evlenmişti. Ailesi Bora ile birlikteliğine ve sonra da evliliğine varlıklı bir ailenin oğlu olduğu için hiç karşı çıkmamıştı. Aksine sözlü oldukları dönemde Bora'nın Ali Canaplığı, şık ve pahalı hediyeleri, gittikleri lüks ortamlar Demet kadar ailesinin de gözlerini kamaştırmıştı. Masallardaki gibi bir düğünle evlenmişler, oldukça zengin ve süslü bir eve yerleşmişlerdi. Ve şimdi de 9 aylık bir oğulları vardı. Her şey yazıldığı, çizildiği gibi gerçekleşmemiş miydi? Dengi dengine bir evlilik yapılmış, birçok kişinin rüyalarını süsleyebilecek bir yaşam standardına genç yaşta ulaşmış, bir eli yağda, bir eli balda yaşamaktaydı işte. Peki neydi bu mutsuzluk? Ya gözlerinin altındaki mor halkalar neydi? Omuzlarının düşüklüğü, çökkünlüğü ya da erken umutsuzluğu nereden kaynaklanıyordu? Henüz 22 yaşında olmasına rağmen üzerinden hayatın tankı geçmişti adeta. Evinin kadınıydı oysa. Eşine, çocuğuna bakıyor, evin tüm gereksinimlerini sağlıyor, düzgün bir yaşam ortamını gerçekleştirmek için elinden geleni esirgemiyordu. Ev işlerinde sürekli yardımcısı, kendisi olmadığında çocuğa bakabilecek dadısı bile vardı. Evinin çocuğunun dışında başka faaliyetlere gereksinim duymuyordu. Tüm isteği evinin kadını olmak, kocasıyla mutlu bir yaşam paylaşmaktı. Oysa Bora ortalıkta yoktu. Bora eve dilediği saatte geliyor, akşamın geç vakitlerine kadar dostlarıyla gönül eğiliyor, hesap sorulmasından hiç hoşlanmıyordu. Eve geldiği zamanlarda ise kesintisiz ve mükemmel bir hizmet bekliyordu Bora. Her şey en küçük bir ayrıntı dahi öfke krizleri geçirmesine neden olabiliyordu. Eve gelmeden arabadan telefon eder, sofrasının hazır olmasını buyururdu. En küçük ayrıntısına kadar her şey Bora'nın alıştığı, istediği şekilde yerine getirilirdi. Bora gelmeden tüm evi bir telaş kaplardı. Hizmetçiler oraya buraya koşuşur, Demet'in içini tanımlanması zor bir sıkıntı kaplardı.